Ayrım 5.
6. Cosimo'nun ağaçlarda geçirdiği ilk günlerin belirli bir düzeni yoktu. Her şey ülkesini tanıma ve sahip çıkma isteğine bağlıydı. Hemen bütün girinti ve çıkıntılarını dolaşmak, kendisine sunduğu bütün olanakları incelemek, orayı ağaç ağaç, dal dal keşfetmek isterdi. Gerçekten de hareketsiz ve tortop oldukları sırada bile hep ileri atılmaya hazır yabanıl hayvanların meşgul ve telaşlı havasıyla sürekli tepemizden gelip geçtiğini görüyorduk. Neden bizim bahçeye dönüyordu? Annemizin dürbününün görüş alanında çınardan pırnala dönüp durduğunu gördükçe onu iten gücün başlıca tutkusunun bizi üzmek ya da kudurtmak olduğu sanılabilirdi. Biz diyorum çünkü hakkımda ne düşündüğünü bir türlü anlayamamıştım. Bir şeye gereksinim duyduğunda benimle birlikteliği su götürmezdi. Öteki zamanlar beni görmeden tepemde uçup duruyordu. Aslında bizim bahçeden yalnızca geçip gidiyordu. Manolya ağaçlı duvarda onu çeken. Küçük sarışın kız daha kalkmadan ya da teyze ve mürebbiye sürüsü tarafından içeri girmek zorunda bırakıldığında bile her zaman o duvarın tepesinde kaybolduğunu görüyorduk. Onda Rivaların bahçesinde dallar tarih öncesi fillerin hortumları gibi uzanıyordu. Yerde bir yeşil sürüngen derisinden koca parçalar halinde oyulan yaprakların yıldız biçimi açıldıkları görülüyordu. Sarı ve hafif bambular bir kağıt hışırtısıyla dalgalanıyordu. Bütün benzerlerinden çok farklı olan bu yeşilin gölgelediği, bu garip ışığın ve bu alışılmamış sessizliğin tadını çıkarmak için yanıp tutuşan Cosimo, ağaçların en yükseğinden baş aşağı sarkıtıyordu kendini ve bahçe tersten orman oluyordu. Yeryüzü ormanı değil de insan ayağı basmamış bir dünya. Sonra Viola ortaya çıkıyordu. Cosimo onu birden salıncağında gerilip hız alırken ya da bodur atının eğerinde görüyordu. Ara sıra bahçenin derinliklerinden av borusunun kalın sesinin yükseldiğini işitiyordu. Ondarivalar küçük kızın at gezilerini hiç merak etmemişlerdi. Yerde bir adım atsa bütün teyzeleri Viola'nın peşine düşerlerdi. Ama eğer atlar atlamaz hava gibi özgürdü. Teyzeleri ata binmediklerinden nereye gittiğini merak etmekten vazgeçmek zorundaydılar. Hem sonra küçük serserilerle dostluğu öylesine inanılmaz bir şeydi ki akıllarının köşesinden bile geçmemişti. Tersine tepede ağaçlarına tüneyen genç baronu hemen fark etmişlerdi. Ona karşı önemsemez tavırlar takılmalarına karşın tetikte duruyorlardı. Babamıza gelince Cosimo'nun baş kaldırmasının yarattığı üzüntü ve Ondarivalara duyduğu nefreti aynı duygu içinde birbirine karıştırıyordu. Sanki oğlunu bahçelerine çeken, ona konukseverlik gösteren ve serkeşlikte direnmeye kışkırtan Ondarivalarmış gibi onları her şeyden sorumlu tutmak istiyordu. Bir gün Cosimo'yu yakalamak için kendi bahçesinde değil de Ondarivaların bahçesinde bir insan avı düzenlemeye karar verdi. Komşularımıza beslediği saldırgan niyetini belirtmek için avcıların başına geçmek ve oğlunu geri vermeleri için Ondarivaların karşısına şahsen çıkmak istemedi. Bu istek haklı olmadığı halde soylu kişilere uygun düşen kibar bir ilişki kurulmasını sağlamaya yol açabilirdi. Avukat Enea Silvio Carrega komutasında bir uşak müfrezesi yolladı. Uşaklarımız tahta merdivenler ve iplerle donatılmış olarak Ondarivaların kapısına dayandılar. Sırtında cübbesi ve başında fesiyle özür dileyip sözleri birbirine karıştırarak içeri alınmalarını istedi avukat amcamız. Ondarivaların uşakları önce duvarın üstünden geçen bazı ağaçlarımızın budanmasının söz konusu olduğunu sandılar. Sonra avukatın ağaçlara bakıp durmadan iki yana sıçrayarak kesik kesik "Yakalayacağız, yakalayacağız" demesi üzerine sordular. "İyi ama kaçan nedir, papağan mı?" "Oğul, çocuk, en büyükleri," dedi avukat telaşla. Sonra merdivenlerden birini bir Hint kestanesine dayayarak tırmanmaya koyuldu. Dalların arasında bir şey olmamış gibi bacaklarını sallandırıp oturan Cosimo seçiliyordu. Viola da bir şey olmamış gibi çemberini bahçenin yollarında çeviriyordu. Uşaklarımız kim bilir nasıl kullanılırsa kardeşimizi yakalamaya yarayacak olan ipleri Enea'ya uzattılar. Ama avukat daha merdivenin ortasına varmadan Cosimo başka bir ağacın tepesindeydi. Avukat merdivenin yerini önce bir kere değiştirtti, sonra 4-5 kere. Her keresinde bir çiçek göbeğini eziyor, Cosimo da iki sıçrayışta komşu ağaca geçmiş oluyordu. Viola birden teyzeler ve teyze yardımcılarıyla çevrildiğini, evin içine götürüldüğünü ve bu yakışıksız görüntüden uzağa kapatıldığını gördü. Cosimo bir dal kırdı, iki eliyle kaldırdı ve sert bir sallayışla havada ıslık çaldırdı. "Bu ava kendi geniş bahçenize devam edemez misiniz baylar?" diye sordu sırtında sabahlığı ve tepesinde garip bir şekilde avukata benzemesine yol açan Yunan takkesiyle villanın kapısına görkemli bir çıkış yapan Ondariva Markisi. "Bütün Pioasco di Ronda ailesine sesleniyorum," dedi. Sol elini uzatıp ağacın tepesindeki küçük baronu, amcayı, uşakları ve duvarın ötesinde bize ait olabilecek her şeyi kapsayan geniş bir hareketle. Bunun üzerine Enea Silvio Carrega ses tonunu hepten değiştirdi. Minik adımlarla Marki'ye yaklaştı, kekeleyerek önlerindeki havuzdan fışkıran suların oyunundan çok daha etkili olabilecek, daha yüksek bir fıskiye düşündüğünden, yalnız dişlisini değiştirmekle bunun çayırları da sulayabileceğinden söz etmeye koyuldu. Amcamız bir kere daha ne olduğu önceden kestirilemeyen ve güvenilmez bir adam olduğunu gösteriyordu. Baron tarafından çok belirgin bir görevle ve açıkça komşularımızla çekişmek üzere yollanmıştı. Niçin kalbini kazanmak istercesine dostça konuşmaya başlıyordu Marki ile? Üstelik konuşmacı yeteneklerini de hiç göstermiyordu. Kendisine yararlı olacak ve özellikle somurtuk yaratılışına güvenilen fırsatlarda. En güzeli de Marki'nin onu dinlemesi, sorular sorması ve bahçedeki bütün havuzlarla fıskiyeleri gezdirmeye götürmesi oldu. Sırtlarında geniş cübbeleri ve kimlikleri hakkında insanı yanıltabilecek olan birbirine yakın boylarıyla yan yana yürüyorlardı. Arkalarından birçoğu ne yapacaklarını kestiremedikleri merdivenleri sırtlarında taşıyarak çift sıra oluşturmuş uşak müsresiz geliyordu. Bir süre içinde Cosimo perdelerin ardından Viola'nın kapatıldığı odayı keşfetmek için villanın pencerelerine en yakın ağaçların birinden öbürüne atlıyordu. Sonunda bu pencereyi keşfetti ve camına bir meşe palamudu fırlattı. Pencere açıldı. Küçük sarışın kızın yüzü göründü. ''Buraya tıkıldıysam sorumlusu sensin.'' Pencereyi kapadı ve perdeleri çekti. Cosimo birden kendini çok mutsuz hissetti. Abim çok öfkelendiğinde gerçekten telaşlanmak gerekirdi. Koştuğunu görüyorduk. Yeryüzünün uzağında, değişik biçim ve yükseklikteki tünekler arasında, boşluğa sallandırılmış gibi yol almaya koşmak denebilirse. Her an ayağa takılacak, düşecek gibimize geliyordu. Ama başına hiç böyle bir şey gelmedi. Atlıyor, eğri bir dal boyunca hızla ilerliyor, kendini sarkıtıyor ve birden daha yüksek bir dala tırmanıyordu. Bu ürkütücü zikzaklardan 4-5'inin ardından kayboluveriyordu. Nereye gidiyordu? Bu kez deli gibi pırnallardan zeytin ve kayın ağaçlarına geçti ve ormanda buldu kendini. Soluk soluğa durdu. Ayaklarının dibinde bir çayırlık uzanıyordu. Çok alçaktan esen rüzgar, ince ve sık otlarda koca koca yeşil menevişler koşturuyordu. Uçuşan pamuk topçuklar dağılınca elle tutulamayacak kadar hafif tüyler yükseliyordu. Yalnız erişilmez oldukça uzun kozalaklarla bezeli bir çam dikiliyordu. Capcanlı ve kahverengi benekli ağaç kakanlar, kozalaklarla tırtılları gagalamak için iğne yüklü dallara yanlamasına, bazen de gagaları aşağıda ve kuyrukları havada konuyorlardı. Abimi orman yollarını izlemeye iten güç, erişilmesi zor bir çevreye sokulma gereksinimi, onu hala için için işliyor, doyumsuz bırakıyor, daha eksiksiz bir sahip çıkma isteği veriyordu ona. Kendini her yaprağa, her kabuğa, her tüye, her kanat hışırtısına bağlı hissetmek istiyordu. Avcının yaşayan her şeye duyduğu ve tüfeğini omuzlarken kendine göre belirttiği sevgiydi bu. Henüz bu sevgiyi tanımayan Cosimo, yılmak bilmez araştırmalarıyla yoksunluğunu gidermeye çalışıyordu. Orman sık, içinden çıkılmaz gibiydi. Cosimo kılıcıyla kendine yol açmak zorundaydı. Birbiri ardınca karşısına çıkan sorunlar ve alışkın olduğu yerlerden fazlaca uzaklaşmak korkusuyla, kabul etmek istemediği ama yine de var olan bir korkuyla, fazlaca meşgul, yavaş yavaş saplantılarını unuttu. Dalların arasında böylece ilerlerken birden yaprakların içinde, orada tam karşısında durmadan kendisine bakan bir çift sarı göz gördü. Cosimo kılıcını ileri uzattı, bir dalı itti ve yerine dönmesi için yavaşça bıraktı. Rahat bir soluk aldı, korkusuna güldü. Bunlar yalnızca bir kedinin gözleriydi. Hayvanı şöyle bir görmüştü ama görüntü kafasına kazınmıştı. Bir süre sonra Cosimo kendini korkudan tir tir titrer halde buldu. Bu kedi aslında bildik kedilere çok benzediği halde ürkünç, korkunç, insanı bir görüşte haykırtacak bir hayvandı. Neden mi? Nedenini söylemek güçtü. Olağanüstü irilikte bir yaban kedisiydi hayvan ama bu da önemli değildi. Korkunç olan kirpi dikenleri gibi dimdik bıyıkları, köpek dişleri gibi iki sıra sivri dişin arasından çıkan ve işitilmekten çok görüldüğü sanılan soluğu, iki alev gibi dikilmiş ve aldatıcı bir yumuşaklıktaki tüylerle kaplı sipsivri iki kulağı, içeri gömülen boynunun çevresinde sarı bir halka biçiminde şişen dik tüyleri, böğürleri boyunca birbirini okşamak istercesine oynaşan çizgileri ve bir de doğal olduğuna güç inanılacak sertlikte dikilen kuyruğuydu. Hemen bıraktığı dalın ardından Cosimo'nun bir saniye süreyle görebildiği bütün bunlara, görecek zaman bulamadığı ama kolaylıkla kestirebildiği öbürleri ekleniyordu. Parçalamak için yaratılmış ve fırlamaya hazır güçlü pençelerini çepeçevre gizleyen, çok uzun bir tüy kümesi ve kara gözlerin çevresinde dönen, yaprakların arasından da hep kendisine bakan sarı göz bebekleri. Duymakta olduğu gitgide kalınlaşan ve güçlenen homurtuyu da unutmamak gerekirdi. Hiç kuşkusuz bu ormanların en yırtıcı yaban kedisiyle karşı karşıyaydı Cosimo. Bütün cıvıltılar, bütün hışırtılar kesilmişti. Yaban kedisi fırladı ama çocuğun üzerine değil. Cosimo'yu ürkütmekten çok şaşırtan, neredeyse dikine bir sıçrayış yaptı. Asıl dehşet daha sonra yırtıcı hayvanı tam tepesindeki bir dalda keşfedince geldi. Tor top olmuş duruyordu orada. Cosimo neredeyse bembeyaz ve uzun tüylü karnını, uzanmış pençelerini, ağaca gömülen tırnaklarını açıkça üzerine atlamaya hazırlanıp puf ederken kamburlaşan sırtını görüyordu. Kusursuz ve aslında salt içgüdüsel bir çekiliş yapan Cosimo daha alçak bir dala geçti. Puf puf diye soldu yaban kedisi ve her pufta Cosimo'nun tepesine varmak için biri sağa öbürü sola iki sıçrayış yaptı. Abim yine geri çekildi ama sonunda kendini kayın ağacının en alçak dalında buldu. Yere atlamak tehlikeliydi de hayvanın insana acı çektiren homurtu ve miyavlama karışımı bu sesi keser kesmez yapacağı şeyi beklemekte yer tutulacak gibi değildi. Cosimo atlamaya hazırlanarak bacaklarından birini kaldırdı ama sanki içinde iki içgüdü savaşıyordu. Doğal bir kendini güvenliğe alma isteği ve yaşamı pahasına da olsa yere değmeyi inatla reddetme. Cosimo kararsızdı. Kedi atılmanın tam sırası olduğuna karar verdi. Bir tüy fırlak pençe ve ıslak karışımı ile Cosimo'nun üstüne uçtu. Cosimo gözlerini kapayıp kılıcını öne uzatmaktan başka yapacak şey bulamadı. Kedinin kolaylıkla savuşturduğu aptalca bir hareketti bu. Savuşturunca da yere devireceğinden emin çocuğun tepesine çöktü. Cosimo yanağına bir pençe yedi ama düşecek yerde dizleri arasında sımsıkı tutup yapıştığı ağaçta arka üstü bırakıverdi kendini. Kedi tam tersini bekliyordu. Yana savruldu ve düşen o oldu. Kendini tutmak, tırnaklarını ağaca saplamak isteğiyle havada bir dönüş yaptı. Bu bir saniye büyük bir zafer atılımıyla Cosimo'nun kılıcını kabzasına kadar hayvanın karnına sokmasına yetti. Şişlenen kedi var gücüyle miyavladı. Cosimo kan içindeydi ama sağ salim kurtulmuştu. Yabanın hayvan şişe geçirilmiş gibi kılıcına geçmiş ve ölmüştü. Abimin yanağı da bir gözünden çenesine kadar üçlü pençe vuruşuyla parçalanmıştı. Aklı başından gitmiş, dalını, kılıcını, kedi ölüsünü kucaklayarak zaferi ilk kez kazananı, zaferin bedelini ve bundan böyle başarısızlığın sağlayacağı hoşgörüyü hesaba katmaksızın aynı yolda yılmadan ilerlemesi gerektiğini keşfedeni etkileyen o dramatik heyecanın pençesinde acısını ve zaferini haykırdı. Onun ağaçların arasından yeleğine kadar kanla kaplı, eğri büğrü şapkasının altında saçı çözülmüş, artık kediden başka her şeye benzeyen hayvanı kuyruğundan yakalamış gelirken gördüm. Koşarak gittim ve taraçada generali buldum. ''Muhterem validem, kardeşim yaralı!'' diye bağırdım. ''Nasıl yaralı?'' Dürbününü doğrultmaya koyulmuştu bile. ''Bir yaralı gibi yaralı!'' dedim. General benim tanımlamamı uygun görmüş olmalıydı. Çünkü Cosimo'nun her zamankinden çevik hareketlerle yaptığı sıçrayışları dürbünüyle izlerken doğruladı. ''Esist var!'' Sanki bir taburun revirine yetiştirmek zorundaymış gibi hemen gazlı bezi, yakıları ve merhemleri hazırladı. Yarasını sardırmak zorunda olduğu için eve dönmeye karar vereceğini bir an bile ummadan hepsini Cosimo'ya götürmemek için bana verdi. Ben pansuman paketimle bahçeye koştum ve onu Ondorivalar'ın duvarına en yakın dut ağacında bekledim. Cosimo ise çoktan Manolya ağacında kaybolmuştu. Kurbanının ölüsü elinde oraya görkemli bir giriş yaptı. Ama villanın önünde ne olup bitiyordu öyle? Bir araba hareketi hazırdı. Uşaklar arabanın üstüne bavulları yüklüyorlardı. Bir mürebbiye ve kapkara çok sert teyze sürüsünün ortasında yolculuk giysileri içindeki Viola, Marki ile Markiz'i öpüyordu. "Viola!" diye bağırdı Cosimo, kedisini kuyruğundan tutup sallayarak. "Nereye gidiyorsun?" Arabanın çevresindekiler gözlerini dallara doğru kaldırdılar. Onu partal giysilerle, kanlı, elinde ölü hayvan bu delice hava içinde görünce bir dehşet hareketi oldu. Bütün öfkeli teyzeler küçük kızı arabaya attılar. Viola döndü. Burnu havada ama annesiyle babasına, belki Cosimo'ya da yönelen olgun ve kanıksanmış bir küskünlük içinde bağırdı. Hiç kuşkusuz Cosimo'nun sorusuna yanıt vermek için. "Beni yatılı okula götürüyorlar." Sonra arabaya yöneldi, bindi. Cosimo'yu ve avını bir bakışla onurlandırma gereğini duymamıştı. Kapı kapanmış, arabacı yerine çıkıp oturmuştu. Cosimo bu gidişe inanamadı. Yine Viola'nın dikkatini çekmeye, bu kanlı zaferi ona sunduğunu anlatmaya çalıştı. Derdini nasıl dile getireceğini bilemedi ve haykırdı. "Bir kediyi yendim." Teyzelerin mendilleri uçuşurken kırbaç şakladı, araba sarsıldı ve kapıdan yükselen ses duyuldu. "Aferin sana." Bu hayranlık mıydı yoksa küçümseme mi? Gel de çık işin içinden. Vedalaşmaları böyle oldu. Cosimo'nun gerilimi, tırnak izlerinin yol açtığı acı, başarısından en ufak bir üstünlük payı çıkaramamanın düş kırıklığı, ani ayrılışın verdiği umutsuzluk, her şey soluğunu kesti. Sonra haykırışlar ve dal çatırtılarına karışan öfkeli gözyaşlarıyla patladı. Ondoribaların bütün uşakları Cosimo'yu kovmak için uzun sırıklarla taş atarak koşup geldiler. Cosimo hıçkırıp haykırarak ayaklarının dibinde debelenerek tepesine ölü kediyi fırlattı. Uşaklar kediyi kaldırdılar ve gübrelerin arasına attılar. Komşumuzun gidişini öğrendiğimde bir süre Cosimo'nun ağaçtan ineceğini umdum. Nedenini bilmiyorum ama abimin ağaçlarda yaşama konusundaki bu garip kararını hiç olmazsa belirli bir ölçüde ona bağlıyordum. Bu konu aramızda konuşulmadı bile. Ona gazlı bez ve ilaç götürmek için ağaca çıkan ben oldum. Abim yüzündeki ve kollarındaki sıyrıkları kendi eliyle temizledi, sardı. Sonra ucunda kanca bulunan bir olta istedi. Ondorivaların gübre yığınının tam üstüne gelen bir zeytin ağacının tepesinden kedi ölüsünü yakalamakta kullandı bu oltayı. Hayvanın derisini yüzdü, elinden geldiğince bu deriyi tabakaladı ve kendine bir kalpak yaptı. Yaşamı boyunca kafasında göreceğimiz kürk kalpakların ilkiydi bu. 7. Cosimo'yu son yakalama denemesine ablamız Batista girişti. Tabii hiç kimseye danışmadan her şeyinde olduğu gibi gizlice kişisel girişimiyle harekete geçti. Hava karardığında bir merdiven ve bir tencere dolusu ökseyle çıktı. Bir keçi boynuzu ağacını kökünden tepesine kadar ökseye buladı. Cosimo her sabah gelir bu ağacın üstüne tünerdi. Ertesi sabah keçi boynuzu ağacına yapışmış kanat çırpan sakalar, tepeden tırnağa ökseye bulanmış çalı kuşları, geceleri çıkan pervaneler, rüzgarın getirdiği yapraklar, bir sincap kuyruğu, hatta Cosimo'nun küçük giysinin bir parçasını bulduk. Bir dalın üstüne oturmuş sonra kendini kurtarmayı başarmış mıydı? Ya da bu görüş daha akla yakındı çünkü o giysinin bir süredir sırtında görmüyordum. Bu parçayı bizimle alay etmek için mi dala yapıştırmıştı? Her neyse, ağaç iğrenç bir biçimde ökseye bulanmış olarak kaldı. Sonra kurudu. Cosimo'nun aşağı inmeyeceğine kendimizi inandırmaya başladık. Babamız bile eski güvenini yitiriyordu. Abim tüm Ombrosa topraklarındaki ağaçların birinden öbürüne atlamaya başlayalı beri, düklük onurunun tehlikeye düşeceğinden çekinen baron, çevrede kendini göstermeye cesaret edemiyordu. Yüzü her gün biraz daha sararıyor, biraz daha zayıflıyordu. Bunda babalık üzüntüsünün ve sırf hanedanı ile ilgili kuşkuların payı ne kadardı bilmiyorum. Herhalde iki dert birleşiyordu. Cosimo büyük oğluydu, kendi adı ona geçecekti. Bir baronun keklik gibi ağaçtan ağaca sıçramasını görmek katlanılır şey değilse de çocuk bile olsa bir dükten aynı şey hiç beklenmezdi. Bizimki gibi tartışmalı bir payı için varisinin bu davranışı herhalde olumlu bulunmayacaktı. Gereksiz kaygılar tabii. Çünkü bütün Ombrosa halkı babamızın iddialarıyla dalga geçiyor, çevredeki soyluların evlerinde deli sayılıyordu babam. Soylular daha o sıralar orta çağdan kalma şatoları bırakmış, en güzel yerlere yapılan villalara yerleşmişlerdi. Basit kişiler gibi yaşama eğilimi duyuyor, dertlerden kurtulmak istiyorlardı. Kim hala eski Ombrosa dükalığını düşünebilirdi? Ombrosa'nın güzelliği toprağının herkese ve hiç kimseye ait oluşundan geliyordu. Aşağı yukarı bütün toprakların efendisi olan Ondariva markilerine karşı bir takım yükümlülükler vardı ama burası çoktandır Cenova Cumhuriyeti'ne bağlı özgür bir beldeydi. Bize miras kalan ve belde gırtlağına kadar borca batıkken yok pahasına satın aldığımız topraklarda rahat rahat yaşayabilirdik. Daha ne ister insan? Çevrede villaları, parkları ve meyve bahçeleri denize kadar inen küçük bir derebeyi toplumu vardı. Bütün bu insanlar neşe içinde yaşıyorlardı. Ziyaretler yapılıyor, avlanılıyordu. Hayat pahalı değildi. Saray çevresinde yaşayanların bir sürü ayrıcalıklarına sahiptik. Buna karşılık bir saray, bir başkent, bir politika düşünmek zorundaki kişilerin dertleri, sorumlulukları ve masrafları bizde yoktu. Babamıza gelince o bütün bunların tadını çıkaramıyor, hakları elinden alınmış bir kral gibi hissediyordu kendini. Sonunda çevredeki bütün soylularla ilişkilerini koparmıştı. Yabancı olan annemize gelince bu ilişkileri hiç kurmadığı söylenebilir. Kabul etmek gerekir ki bunun olumlu bir yanı vardı. Hiçbir konuk kabul etmemekle bir sürü masraftan kurtuluyor ve paraca çektiğimiz sıkıntıları gizleyebiliyordu. Ombrosa halkıyla da ilişkilerimizin daha iyi olduğu söylenemez. Ombrosalıların ne biçim insanlar olduklarını bilir misiniz? Bir parça hasis, kendi çıkarlarından başka şey düşünmeyen kişilerdir. O çağda şekerli limonata modası zengin sınıflara yayılmıştı. Limonlar iyi para getirir olmuştu. Her yana limon fidanı dikilmiş, çok eskiden korsanların saldırılarıyla alt üst olan liman onarılmıştı. Cenova Cumhuriyeti, Sardunya Kralı'na bağlı topraklar, Fransa ve piskoposluk arazisi arasında kalan Ombrosalılar, herkesle ticaret yapıyor, herkese boş veriyor ama büyük güçlüklerle Cenova'ya ödemek zorunda bulundukları vergileri de deli oluyorlardı. Bu vergiler her yıl Cenova Cumhuriyeti'nin vergi memurlarına karşı bir ayaklanma fırsatıydı. Bu ayaklanmaların her patlak verişinde Rondo Baronu gelip kendisine dükalık tacını sunacaklarına inanıyordu. Dolayısıyla da alana iniyor ve Ombrasalılara koruyucu olarak kendini sunuyordu. Ama her keresinde bir çürük limon yağmuru altında çabucak geri çekilmesi gerekiyordu. O zaman da kendisine karşı komplo hazırladıklarını söylüyordu. Tabii bu Cizvitlerin oyunuydu. Cizvitlerle arasında ölümlü bir savaş olduğunu, Cizvit kuruluşunun kendisine komplo hazırlamaktan başka işi bulunmadığını kafasına koymuştu çünkü. Gerçekten de ailemizle Cizvitler arasında mülkiyetini paylaşmadıkları bir bahçe konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Sonucunda bir dava açılmış, o sıra Baron Piskopos'la iyi ilişkilerini sürdürdüğünden bölgemizde görevli Cizvit papazını uzaklaştırmayı başarmıştı. O günden beri babamız Cizvitlerin yaşamını ve haklarını elinden almak için adamlar yolladığından emindi. Kendi yönünden saygıdeğer pederlerin tutsağı olan Piskopos'u kurtarabilecek güçte sadık bir milis gücü oluşturmaya çalışıyordu. Cizvitlerden baskı gördüğünü söyleyen herkes evini ve koruyucu kanadını açıyordu. Böylece biz de hoca olarak aklı hep bir karış havada olan bu yarı jansenisti seçmişti. Babamızın güvenebildiği tek kişi avukattı. Baron evlilik dışı doğan üvey kardeşine tek ve mutsuz bir oğula duyabileceği eğilimi duyuyordu. O sıralar bunun farkında mıydık bilmiyorum ama herhalde Şövalye Karega'yı karşı davranışlarımızda bir parça kıskançlık vardı. Babamız bu evlilik dışı kardeşi bize öz çocuklarına yeğ tutuyordu sanki. Hem avukata yan bakan yalnız biz değildik. General ve Batista da ona saygı belirtileri gösteriyor ama hiç sevmiyorlardı. O da boynu eğik görünüşü altında her şeyle ve herkesle alay ediyordu. Her şeyini borçlu bulunduğu baron dahil kuşkusuz hepimizden nefret ediyordu. Sayın avukat Şövalye Carrega o kadar az konuşurdu ki sağır dilsiz ya da yabancı sanılabilirdi. Tanrı bilir eskiden avukatlık mesleğinde nasıl iş görmüştü. Türklerle ilişki kurmadan önce de böyle garip miydi? Belki de akıllılık etmişti bu ilişkiyi kurmakla çünkü Türklerden kendini verebildiği tek konu olan dolayısıyla babamın aşırı övgüler düzmesini sağlayan sulama bilimini öğrenmişti. Geçmişini, annesinin kimliğini, gençliğinde büyük babamla ilişkilerin ne olduğunu hiç kuşkusuz büyük babam da onu sevmişti çünkü avukatlık öğrenimi yapması için para vermiş ve amcamın şövalye olmasını sağlamıştı. Ne de Türkiye'ye kadar nasıl gittiğini hiçbir zaman yeterince bilemedim. Gerçekten Türkiye'de mi yoksa Tunus gibi, Cezayir gibi Berberilerin yaşadığı bir ülkede mi kaldığı bile kesinlikle bilinmiyordu. Bilinen Müslüman bir ülkede bulunduydu. Ama Müslüman olduğunu söyleyecek kadar da ileri gidiliyordu. Amcam konusunda bir sürü şey anlatılırdı. Çok önemli görevlerde bulunmuştu. Sultanın en yakın danışmanlarından biri, divanın sulama uzmanı ya da buna benzer bir şey. Ardından bir saray entrikası, bir kadının kıskançlığı ya da bir kumar borcu gözden düşmesine ve köle olarak satılmasına yol açmıştı. Venediklilerin eline geçen bir Osmanlı kadırgasında zincire vurulmuş, kürek çekerken bulunduğu ve salıverildiği biliniyordu. Venedik'ten aşağı yukarı dilenci gibi yaşamış, sonunda hiç bilmediğim yeni bir sorun yüzünden sanırım bir kavga sonucu, böylesine ürkek bir adam kiminle kavga edebilmişti Tanrı bilir, cezaevine düşmüştü. Babamız Cenova Cumhuriyeti aracılığıyla onu satın almış, bu kara sakallı ve kel, ürkek, yarı dilsiz küçük adam, henüz çocuktum ama gelişi belleğime kazınmıştır. Kendisine ait olmadığı açıkça belli olan bol giysiler içinde evimize geldi. Babamız onu yetkili bir kişi olarak herkese kabul ettirdi. Kahyalığa getirdi, bir çalışma odası verdi ona. Bu oda karma karışık kağıtlarla dolup taştı hep. Uzun cübbe ve fes biçimi başlık o çağda pek çok soylu bir burjuvanın çalışma odalarında giydikleri şeylerdi. Ama doğruyu söylemek gerekirse amcamız çalışma odasında aşağı yukarı hiç oturmuyordu. Kırlarda bu kılıkta gezinirken görülmeye başladı. Sonunda bu Türk giysileriyle yemek masasına da geldi. İşin garibi kurallara çok bağlı olan babamız bunda bir sakınca bulmuyor gibi davrandı. Kahyalık görevine karşın utangaçlığı ve konuşmakta güçlük çekmesi nedeniyle avukat şövalye çiftçilerle, yarıcılar ve rençberlerle hiçbir şey konuşmuyordu. Verilecek emirler, çalışanların denetimi, bütün pratik dertler babamızın başındaydı.